Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu İslam Tefekkür Ufku kitabından programımızın ismini vermiş olduğumuz bu kitaptan okumalar yapmaya devam ediyoruz ve adalet prensibindeyiz. Hocamla birlikte bu prensipteki konuları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Adalet prensibinde yargı başlığında bölümünde kalmıştık. Buradan devam edelim hocam, buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Konu başlığımız tabi adalet, dördüncü prensibimizdi. Burada da biz geçtiğimiz haftaki programda idare yönüyle idareden bahsettik. İdarecinin, idare edenin, idare edilenin uyması gerekenler bahislerini konuşmuştuk. Tabi burada biraz hukuki tarafını da işaret eden yargı, yani kaza dediğimiz hadise İslam hukukundaki. Burada önemli olan tabii devlet adına hukuku yorumlayan, savunan veya uygulama mahkemelerini oluşturup bu mahkemeleri takip ettirenleri takip eden sistemin adı bu yargı. Uyuşmazlıkların çözülmesini daha çok sağlayacak olan, tabii bu özellikle kanun yapma yetisinden ziyade kanunu uygulama, kanunu yorumlama ya da kanundaki herhangi bir yasada değişikliği gereken bir şey varsa bunun tekliflerini sunmayı karşılık geliyor aslında. Daha çok böyle adaletteki kontrolü sağlayan mekanizmadır bu yargı mekanizması. İslam hukukunda biraz daha uygulamasıyla birlikte yasamayı da içine alan, aslında yürütmeyi de tabir edilen ifadeyle yürütmeyi de içine koyan hem yasayı oluşturma hem yasanın karşılığını koyma hadisesi. Burada tabii yargılama hukuku ve yargılama kararı alma ya da uygulama, bir annenin, bir babanın evladına olan şefkati ve evladına olan disipline etme, terbiye etme yönüyle düşünüldüğünde İslam hukukunda ve de İslam'da yargı dediğimiz hadise fertleri kendi alanında eşit hale getirir öncelikle. Burada tabii sorumluluklar özellikle devlet yetisiyle takip edileceği için burada velayeti amme dediğimiz, yani bütün herkese bir veli olma, bütün herkesin ihtiyaçlarını giderme icbariyetini karşıladığından fertler arasında bir takım anlaşmazlıklar meydana gelirse bunu hakkaniyetle çözüme kavuşturma görevi özellikle devlet vazifesi olarak yargıya düşüyor. Burada tabii esas olan iki temel mesele var. Üçüncüsü de var ama biz bu iki temel üzerinden düşüneceğiz. Bunlardan birincisi mahkemeler. İkincisi bu mahkemedeki hükmü oluşturacak olan, adalet sahibi olan hakim grubu. Tabii bunların üzerinde de bir kontrol mekanizması. Burada eğer hukuki bir davranış olmazsa, yani temel sorumlulukların neler yapılmalı, neler yapılmamalıyı değerlendirerek yerine getirilmediği düşünüldüğünde burada eğer gereksiz ve yetersiz bir cezai müeyyide ya da mükafat dediğimiz hadise işlemediğinde karşımıza malum günümüzde de bunun çokça örneğini görüyoruz. İşte bazı gasptır, mafya işleridir ya da benzeri istenmeyen şekilde çözümlemeler ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Bu da güçlü olan hayatta kalıyor, güçsüz olan haklı da olsa ezilen hale geliyor. Burada temel esas Hazreti Ebubekir Efendimizin halife seçildiğinde söylediği gibi diyor ki güçsüz olan şayet haklıysa hakkını alıncaya kadar yanımda en güçlü olandır. Şimdi burası çok mühim. Aslında iltimasın olmadığını, hiç kimsenin hiç kimseye üstünlüğünün olmadığını, yargı önünde herkesin eş ve eşit değerlendirileceğini esas alan bir yargılama sistemi oluşuyor. Efendimiz de hakeza bunun çokça örneği var. Yine Hazreti Ebubekir Efendimiz diyor ki şayet haksızsa hak sahibi hakkını alıncaya kadar yanımda en güçlü olanınızdır. Burada tabii hem rüşvet hem iltimas dediğimiz bu iki temel toplumu bozacak olan problem ortadan kaldırılmış oluyor. Malumumuz bazen günümüzde çok ciddi suçlar işlenmiş olmasına rağmen arka bulma hadisesiyle, birilerinin kendi ayıbını kapatma hadisesiyle, işte para gücü kullanıp, kıdem gücü kullanıp ya da kendi toplum içerisindeki statüsünü kullanıp malum o cezalara müdahale etme ya da müdahale ettirebilme söz konusu ortaya çıkıyor. Burada ayeti kerimenin ifadesiyle haksız yere malların gaspı oluşmaya başlıyor. Yani bu sadece mal üzerinden değil, can üzerinden de böyle gerçekleşiyor. Burada tabii Efendimizin özellikle sistematize ettiği Er-raşi vel murteşi finnar dedi hadis-i şerifte. Rüşvet alan da veren de ateştedir diye. Yani işlerin eğer yargı iyi çalışmazsa, düzgün çalışmazsa tabii ki önemli sorunu işlerin tamamen dağılması, bozulması, hatta yalancı şahitliğin işin içerisine girip başkalaştırılması hadisesi söz konusu oluyor. Burada tabii özel bir yapı oluşturulur İslam'da. Seddi zerai dediğimiz, yani ortada bir arızalı bir hüküm varsa, arızalı bir durum varsa onun engellenmesi ya da def-i mefsedet, celbi menafiden evladır kaidesi. Burada da bir kimsenin hem ortada olan bir arızalı bir durum varken o arızanın temizlenmeden, yani bataklık varken bataklığın üzerine binayla doldurmak doğru bir davranış, doğru bir hareket değil. Burada toplum içerisindeki fıskı fucurun yayılmasına ya da fasıkların şahit olmasına kadar iş gidiyor. Burada tabii İslam hukukunda ayeti kerimenin ifadesiyle Hucurat suresindeki İncaekum fasikun binebe'in fetebeyyenu diye karşımıza çıkan bir haber gelirse onu araştırın. Bu ayet şu anlamda çok önemli. Şimdi biz şahitlik dediğimiz unsuru, bu bir örnek olarak takdim edecek olursak, şahitlik dediğimiz unsuru şahıslar üzerinden değerlendiriyoruz. Yani bir durumda iki kişi şahitlik yaptıysa o karşı tarafı suçlu hale getirebiliyor. Ama İslam hukuku burada şöyle bir durum da ortaya koyuyor. Şahitte de şartlar arıyor. Yani şahitlik yapma şartları var ama şahitin kendisinde de şartlar. Ayet onu anlatıyor zaten. Fasık bir kimse ifadesi. Hı hı. Onun kendi şahsında araştırılmanın yapılıp ne olduğunun konulduğu, adının ne olduğunun konulduğu hamlesinden sonra değerlendirmeye tabi tutuluyor. Hatta İslam hukukunda bazı cezalar verilirken şahadetlerinin kabul edilmemesi şeyleri de konulur. İşte bu zina ile ilgili hükümlerde vesaire de karşımıza çıkar.
Bu kişi şahit olamaz.
Bu şahitlik yapamaz. O engel oluyor. Tabii toplumu bu bağlamda çok ciddi bir şeye koyuyor. Aslında dengeye koyuyor. Bir muvazene oluşturuyor toplum içerisinde. Burada Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var. Yani eğer diyor iki kişi bir araya gelirse onların yapmış olduğu şahitlik İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hükmünü ortadan kaldıracak kadar kıymet kazanır. Yani iki kişinin şahit olması yeterlidir. Yani ortada kemiyet, yani sayı bakımından bir üstünlük varsa keyfiyet izole ediliyor. Yani vakanın nasıllığı, ne olmaklığı izole ediliyor. Haklı mı, haksız mı izole ediliyor. Bunun birçok örneği var. Yani bizim yargı dediğimiz hadise, yani İslam hukukunda uygulama mekanizması bizde şahsi özellikler de dikkate alınarak değerlendiriliyor. Mesela miras hukukunda işte bir kimsenin anne babası vefat ettikten sonra nasıl ki anne babadan miras kendine tevarüs ediyorsa, yeni hukuka göre çocukların anne babasına mirası taalluk etmiyor. Çocuk öldüğü zaman anne baba onlardan mahrum bırakılıyor. Ama İslam hukukuna baktığımızda, İslam hukukunda anne babadan dedeye kadar, nineye kadar mirastan bir takım payların çıktığını görüyoruz biz. Tabi bu neyi oluşturuyor? İnsanların üzerindeki hakkı, hak sahiplerinin hakkının gaspını oluşturuyor. Yani burada usul ve furu karışıklığı ortaya çıkıyor ve insanlar birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Şimdi bazen bunları düzenleyelim diye yeni yasalar çıkarılmaya çalışılıyor. Yeni bir takım kurallar çıkarılmaya çalışılıyor. Bakıyoruz günümüzde işte bir toprak bütünlüğü korunacak bir yasa çıkarılıyor. Bu yasa uygulamaya girdiğinde gerçeklerle örtüşmüyor. Yani toplumun kendini bozacak hallere geldiğini görüyoruz. Mesela bölünmezlik diye bir yasa çıkarıyoruz. Bu bölünmezlik yasası dediğimiz hadise mirasa girdiğinde ya da satın almaya girildiğinde, ticarete girildiğinde ikiye bölünememe, üçe bölünememe yasası çıktığında bu sefer kardeş kardeşe başka türlü düşman olmaya başlıyor. Evet. Yani İslam bu tür kuralları düşünürken, bu tür kaideleri koyarken ileriyi düşünüp daha sonrası, bundan 50 yıl sonrası, 100 yıl sonrası dededen toruna intikaldeki arızaların ya da doğruların neler olduğunu hesap ederek hükmünü oluşturuyor. Ama günümüz beşeri sistemlerinde yapılan müdahaleler lokalize ediyor. Yani sadece o günlük bir açığı kapatıyor. Daha sonra başka arızalar ortaya çıkarıyor. O arızalar içinde yeniden bir açık kapatma operasyonu yapılmak durumunda kalınıyor. Bir diğeri şu, biz bazen vicdani düşünüyoruz. Yani İslam hukukunda vicdan elbette ki çok önemlidir. Ama vicdani dediğimiz hadise vicdanlı olunması gereken hadisede olmalıdır. Yani bir çocuğun kazara, bir başka çocuğun ayağına çelme takıp kafasının yarılmasına sebebiyet verdiyse, işte iki aile birbirine girip silahlı çatışmaya dönmeyecek. Burada vicdan hareket edecek. Ama bir kasıt varsa, biri birisine kastettiyse, burada da vicdanlı davranıyoruz deme hakkına sahip değiliz. Özellikle bu Nur suresindeki ikinci ayette Allah-u Teala bu zina eden erkekle zina eden kadına uygulanacak olan cezalar verilirken Allah'ın şeriatını uygularken, Allah'ın hükümlerini uygularken kalbinize bir rafet, yani bir muhabbet, bir üzülme, bir sıkıntı düşmesin. Siz Allah'ın hukukunu uygulamaktan kaçınmayın, sakınmayın buyuruyor. Burası bizim için çok mühim. Çünkü suç cezaya muadil olmayınca cezanın uygulanması da bir karşılık bulmuyor. Yani suç ve ceza birbiriyle eşit olmalı, denk olmalı. Yani caydırıcı unsurlar devreye girmeli. Şimdi bizde bir hapishane müessesesi var mesela. Hapishane müessesesi aslında genel anlamda düşünüldüğünde toplumu cezalandırmanın karşılığı olabiliyor. Şimdi biz 10 tane adamı hapise koyduğumuz zaman bunların şer'an, hukukta belki de kasten adam öldürmeye gitmiş, bir değil, iki değil, belki 30 tane, 35 tane suça karışmış bu şekliyle bir adamın varlığı, bir yerde barındırılması, ömür boyu hapis verilmesi. Şimdi malumumuz tabii biz burada yargıyı sorumlayacak ya da soruşturacak ya da üzerinde herhangi bir değerlendirme yapacak durumda değiliz. Ancak bunlar toplum içerisinde bazı sıkıntıları ortaya çıkaran haller olmaya başlıyor.
Evet.
Yani biz vicdan olarak diyoruz ki bu insanın yaşaması, hayatta kalması esastır. Müebbet hapis verelim. Yani müebbet, yani ömür boyu bu adam hapishanede kalsın. Hatta 20 defa ağırlaştırılmış müebbet verelim deniliyor. Veriyoruz. Ancak bu 20 defa ağırlaşmış müebbette bu adamın 60 yıllık ömrü varsa 60 yıl toplum üzerine ceza kesmiş oluyoruz aslında. Bunlar bir değil, 1 milyona çıkıyor sayı. Bir de ceza ve suçla ilişki caydırıcılık unsuru oluşturmazsa o zaman teşeyyü'u da vuku buluyor. Yani yayılıyor. Sanki yapabilirsiniz buyurun der gibi oluyor. Yani hırsıza uygulanmazsa.
Evet, yani yatar çıkarım diyor.
Yani yatar çıkarım nedir, 3 ay 5 ay diyor. Ya da çok ağır para cezaları, işte 3 lira 5 lira gibi öder çıkarım havalarına giriyor. İşte bu trafikte malum karşımıza çıkıyor. Şimdi bakıyoruz yeni yasalarda daha büyük cezalar karşımıza çıkıyor. Tabii caydırıcılığı çok mühim. Caydırıcılığı çok mühim. Bunları dikkate alma adına bir hapishane müessesesi oluşturuyoruz. Ama bu hapishane bazen ödül olabilecek hale geliyor. Kim hapsedilmeli, kim edilmemeli? Burada da noksanlarımız ortaya çıkıyor. Belki bazı şeyler vardır, böyle suçlar vardır, oralarda değerlendirilebilir. Ama bir insan kasten, bilerek, taammüden adam öldürdüyse ya da birinin malını gasp etti, çaldıysa ya da birine tecavüzde ya da başka türlü bir suçta bulunduysa ya bunların cezaları bu kadar basit olmamalı, hafif olmamalı diye düşünüyorum. Bu tabii İslam'ın bize vermiş olduğu terbiyenin karşılığı. Bunlar bizim şahsi görüşlerimiz değil. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz bir kabilede, Beni Mahzum kabilesi yanlış hatırlamıyorsam, İleri gelenlerinden bir kadın hırsızlık yapmıştı.
Hı hı.
Ona tabii toplumun önde gelen bir şahsiyeti olduğu için bir şefaat düşünüldü. Dediler ki ya birisini araya koysak da Allah Resulü bu haddi ona uygulamasa. Çünkü taammüden hırsızlık yapmış bir kadının, bir erkeğin elinin kesilmesi, çaldığı elin kesilmesi esas. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Üsame bin Zeyd'i vekil tayin ettiler. Dediler ki biz Üsame'yi gönderelim. Hazreti Peygamber'in evlatlığının oğlu. Yani köle olarak azat etti evlatlığının oğlu. Onu vekil tayin ettiler. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ki ya Resulallah dedi beni sana vekil olarak gönderdiler bu hanımefendi için. Ne dersiniz deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalktı. Dedi ki Allah'ın koymuş olduğu cezanın tatbik edilmemesi için mi aracılık yapıyorsun? Yani Allah'ın koymuş olduğu bir ceza var. O ceza tatbik olmasın diye mi aracılık yapıyorsun dedi. Onu tevbih etti, kınadı. Tabii hemen özür diledi, pişman oldu. Ya Rabbi, ya Resulallah dedi, benim için dua et Rabbim beni affetsin diye, dua et diye. Ondan talep etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada şöylece bir ifade kullanıyor. Diyor ki sizden önceki milletler şu sebeple helak olup gittiler. Aralarından soylu, makam mevki sahibi biri hırsızlık yapınca onu bıraktılar. Zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca da hemen cezalandırıverdiler. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı elbette onun elini keserdim diyor.
Evet.
Bu müttefakun aleyh bir rivayet. Yani Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayet, mutlak sahih rivayetlerden birisi. Tabi burada toplumu özellikle ayakta tutmanın temelinde biraz önce söylediğimiz o yargı sisteminin tam manasıyla işlemesi söz konusudur. Haklar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gazvede, Bedir gazvesinde safları tanzim ederken Sevat radıyallahu anh vardı. Onun böyle karnına biraz elindeki çubukla biraz fazla dokunmuştu. Dedi ki ya Resulallah canım acıdı kısas isterim dedi. Efendimiz hemen karnını açtı. Hadi buyur kısasını yap dedi. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek bedenini öpüp ben zaten bunu kollamıştım. Bunun için de böyle bir hakta bulunmuştum deyip Efendimiz'e muhabbetini ızhar etti. Ama esas olan şudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buradaki hak sahibi karşıdaki kimsenin kendine karşı da bir şeyi olacak olsa ben peygamberim yaptığım doğrudur duruşuyla değil Ben de bir beşerim, karşımdaki insan bu anlamda benden hak sahibi oldu. O zaman bana hakkını helal etmesi lazım gelir buyuruyor. Bunların her biri bizim için yargının örnekliğidir aslında. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içinizdeki zayıfların haklarını incitilmeden alınmadıktan sonra o toplum iflah olmaz buyuruyor. Yani zayıfların haklarının alınmadığı bir toplum. Yine güçsüzlerin haklarının güçlülerden alınmadığı bir topluluk. Allah nasıl onları temize çıkarır buyuruyor Peygamberimiz. Yine kıyamet gününde insanların Allah'a en sevimli olanı, en yakın olanı adil idarecilerdir buyuruyor. En uzak olanı da adaletsiz kimselerdir, adaletsiz idarecilerdir buyuruyor. Velhasıl İslam'da güçlünün haklı olduğu değil, aslında haklının güçlü olduğu bir adalet sistemi oluşturulur. Burada bizim işte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin biliyorsunuz geçtiğimiz programda da örnek vermiştik. Kadı Hızır Bey ile yaşadığı olay, hı hı. Bir gayrimüslim Hristiyan bir mimarın elini kestiği için kendisine kısas uygulanma cezası layık görülmüştü. İtiraz etmedi. İtiraz etmemesinin neticesinde bir diyeten, fidye olarak diyeten onun tazmini gerekti. Ona kefil oldu Hazreti Fatih. Kadı Hızır Bey de burada özellikle ona buna dahil olduğun için sen teşekküre mahiyetinde de değil bu aslında. Buna dahil olduğu için bizi zora sokmadığın için diye karşılık vermişti. Hazreti Fatih de hakkımda olumlu bir karar verecek olsaydın hasmın olurdum şeklinde ifadeleri var. Yani ben seni kelleri benim uçururdum. Benim aleyhimde. Tabii benim eğer beni kral bilip padişah bilip lehimde konuşsaydın kelleni koparırdım. O da sen de kendini kral bilip padişah bilip bana bunu taslayıp önümde dursaydın ben de senin şu hançeri bu örüne saplardım diye böyle bir resleşmeleri varlar. Çok önemli şeyler. Yani,
taviz yok.
Taviz yok. Yani eğer burada da Müslümanın duruşu hakikat üzere olmazsa o zaman karşısındaki insana vereceği hiçbir şey yoktur adalet anlamında. Tabii biz bunları görüyoruz. Orta Çağ Avrupa'sında, günümüz dünyasında, bugünün batısında yapılan adalet, koyulan hukuk sistemleri vesaireler devamlı kendini yenileme zarureti hissediyor ve devamlı bir yenilik içerisinde. Bu İslam hukukunda yok mu? Elbette ki var. Ahkamın tegayyürü, ezbanın tegayyürüyledir diyor Ahmet Cevdet Paşa Mecelle'de. Burada biz tabii ki bir reformdan bahsetmiyoruz. Bu çok mühim. Yani evet. Bir ahkamın ortadan kaldırılıp onun yerine başka bir ahkam konulması değil. Çünkü mevridin nasla içtihada mesai yoktur evet. Der yine aynı ifade.
Geçtiğimiz yıllarda dillendirilen İslam'ın güncelleştirilmesi gibi bir şeyden bahsetmiyoruz.
İşte bu değil. Çünkü bu reformist bir duruş. Aşağı. Mevcudu kaldır, kendince yenisini oluştur hadisesi. Bu eğer beşer elinden olsaydı mümkündü.
Yani bugünkü... Bunu teknik olarak nasıl açıklarız hocam? Yeni bir tabir geldiğinde bunu kısasla mı açıklıyor İslam hukuku? Kısasla mı çözüyor?
Şöyle İslam hukuku burada ıslah ediyor. Yani herhangi bir hukuku şey yapacaksa, yenileyecekse ya da hukuk eğer orada yeni bir kaideyle tanışacaksa ıslah ediyor. Mevcudu koruyor, mevcut üzerine bina ediyor. İşte mevridin nasda içtihada mesai yoktur. Bir hadisede nas varsa onun dışında içtihad etmenin ya da hüküm koymaya çalışmanın bir manası yok. Peki açık değilse İşte burada ıslah gerekiyor, içtihat gerekiyor, orada bir yeni bir oluşum gerekiyor. Ama bu Orta Çağ dönemindeki Hristiyan dünyasının eskiyi at, yeniyi koy, buna reformizm deniyor. Bu reform hareketleri gibi hareket değil bu. Buna tasliyet diyoruz. Yani evet. bir hukukun yenilenmesi.
Biraz daha anlaşılabilir olması için şöyle diyebilir miyiz hocam? Biz Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz ve Allahü Teala günümüz çağında oluşabilecek, gelişebilen gelişmelere de cevap vermiştir. Bunu Kur'an'da buluruz.
Kesinlikle diyebiliyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber evrenseldir. Evet. Bu evrensellik sadece milletler yani beynel milel bütün milletleri kapsar anlamında değil. Artı zamanları da kapsar anlamında. Yani şöyle bir evrensellik tarif yapacak olursak. Zaman ve mekan bakımından Hazreti Adem'den kıyamete kadar bakın dikkat edin Hazreti Adem'den diyorum. Hazreti Adem tevhid akidesi üzere nübüvveti sahip olduğu için La İlahe İllallah akidesine sahip olan bütün nübüvvet sahiplerinde peygamberlerde hüküm Allah ne dilediyse o şekilde olacaktır kapsayıcıdır. O yüzden Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in nübüvveti ta o dönemden başlar ilahi yevmil kıyamete kadar devam eder. Bizden öncekiler hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz ama bizden sonraki dönemlerde biz eğer yani bizden sonrakiden kastımız Efendimizle birlikte olan dönemden itibaren yani 1400 küsur yıldan beri olan hukuki sistemden bahsediyoruz. Bir kuşatıcılık, bir kapsayıcılık, bir bütünleyicilik vardır. Yani bugünkü Hristiyan, Yahudi ve sair şeriatları eğer ilahi ise bunlar içinde barındırır. Bundan sonra peygamberimizden sonra peygamber olmayacağı için Hatemül Enbiya son peygamber olduğu için aynı zamanda Hatemüş Şeriat'dır. Yani son şeriattır. O şeriatın ana maddeleri, ana hukuku Kur'an ve sünnetle sabit. Bunların her biri bizde yer olarak mevcut. Hepsi bizim kitaplarımızda mevcut. Bunlar üzerinden bugüne has oluşturulması gereken meseleler varsa bunlar tabii ki tegayyür eder. Yani yeniden düşünülür. Şimdi Efendimiz döneminde adam öldürmekle bugün adam öldürmek arasında bir fark yok. Yani o gün hırsızlık yapanla bugün hırsızlık yapan arasında da bir fark yok. Sadece burada fail değişiyor, değişiyor ve çalınan belki eşya değişiyor, meta değişiyor.
Evet, yöntem değişiyor.
Yöntem değişiyor. Burada fiiliyat aynı. Yani oradaki de hırsız, buradaki de hırsız. Oradaki de zina, buradaki de zina. Oradaki de kumar, buradaki de kumar. Oradaki de içki, buradaki de içki. Yani bu ahkam tegayyür eder, ahkam kendini düzenler ya da tertip eder derken biz esas nas'tan bahsetmiyoruz, esas hukuktan bahsetmiyoruz. Bugüne alınması gerekenlerden bahsediyoruz. İşte bugün günümüzde diyelim ki işte televizyon ekranları var, işte telefon ekranları var, sair sosyal medya grupları vesaireler var. Şöyle düşünelim. Şimdi gözün zinası bakmaktır diyor Peygamberimiz. O dönemde Hazreti Peygamber döneminde o zaman da tabii bir namahreme bakmanın karşılığı bu gözün zinası. Şimdi günümüzde bunun hukuki çerçevesinde yeniden düşünülmesi gerekiyor. Şimdi biz gözün zinası bakmaktır ortadan mı kaldıracağız? Hayır, gözün zinası bakmaktır, tamam, o sabit. Peki direkt olarak bir muhatabaya mı bakacağız, muhataba mı bakacağız? Yoksa ekranlardan bakılmakta aynı hukuka girer mi? İşte burada hukuk lazım oluyor. Hmm. İşte ne diyor İslam hukuku? Bakmak gerçekleşir, bu da aynı şekildedir, o da zinayadır, iştihaden evet. Böyledir. Yani bu yenilemeden kastımız budur İslam hukukunda. Yoksa mevcudu, o gün faiz başka türlüydü, bugün başka türlü. O gün içkinin adı başkaydı, bugün içkinin adı başka. O gün kumarın adı başkaydı, bugün kumarın adı başka. Şimdi orada faloklarıyla oynanan kumar, burada başka türlü oynanıyor. Şimdi o gün, o dönemin kumarı kumardı, haramdı. Bugün dönemin kumarı kurma kumarı değil, haram değil deme hakkına sahip değiliz. Kumar kumardır, haramdır. Peki ne kumarın içine girer dediğimiz zaman, o dönemdeki falokları, bu dönemdeki şans topları, bunların her biri iç içine girdiğinde ne yapacak? Kumar misyonunu doldurmuş olacak. İçki de böyle. Yani orada sarhoşluk veren şeyin adına şarap deniliyordu. Üzümden, hurmadan vesairden yapılıyordu. Bugün bunu başka türlü yapıyorlarsa O da haram statüsüne girecektir. Yani işte içtihattan kastımız bu. Ama bunu reformize edecek olursak, biraz önce söylediğimiz mesele buydu. Bugünün reformu içki haram mıdır değil midir? Faiz üzerinden konuşacak olursak diyor ki, faiz haram değildir diyor. Bugün faizi, haramlığını düşünemeyiz, konuşamayız. Haram değildirle başlıyor. Bu şu demek. Allah'ın Kur'an'da, peygamberin hadis-i şeriflerde net bir şekilde haram dediği bir unsuru helalleştirip üzerine düşünmek demek. İşte buradaki ahkamın tagayyürü, ezmanın tagayyürü ya da kastımız, bugün dönem öyle bir oldu ki herkes faiz yiyor, biz de faiz yiyebiliriz, helaldir anlamına gelmez. İşte burada tegayyürden kastımız, zaman değişti, bu faizden nasıl kurtuluruz? Bu faizi nasıl işletim sistemlerine sokuyorlar? Bunların hangileri bizde haramlık karşılıyor, hangileri haram olmadığını karşılıyor bulabilmenin adıdır aslında buradaki ezbanın tegayyürle ahkamın tegayyürü meselesi.
Eyvallah.
Bunların her birinin onlarca örneği var. Arzu ederseniz şununla toparlayayım burayı.
Buyurun hocam.
Şimdi bizim malumumuz İslam hukuku ve Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın bize sunmuş olduğu şeriat ta o günden bugüne kadar aydınlatıcı bir halde devam ediyor. Bunun hiçbir açık tarafı yok. Hepsi net. Bunlardan istifade ederek oluşturulan maddelerde bir hayat ortaya çıkıyor. Şimdi bizi Hristiyan dünyasının o derebeylikten öncesi işte Orta Çağ döneminde skolastik düşünce vesaire de o kilisenin çokça engizisyon mahkemelerinin vesairelerin hareket bulduğu, kilisenin kabul etmediği ne kadar şey varsa insanları öldürmeye kadar giden cezalarla karşılık bulduğu bir dönem var. Aslında karanlık bir Orta Çağ'ın, Hristiyan dünyasının Orta Çağ dönemi var. Bizim özellikle İslam'ımızın güzelliğini onunla perdelemeye çalışıyorlar. Bize Orta Çağ kafası, Orta Çağ dini, Orta Çağ anlayışı diye yakıştırdıkları şey aslında o skolastik düşüncenin, aslında o kilisenin o engizisyonu uygulayan, insanları dinden çıkaran, katleden, her türlü kilise baskısıyla insanların üzerine böyle çökmüş olan bir sistemi bize yamamaya, bize yakıştırmaya çalışıyorlar. Biz bunlardan çok beriyiz, bunlardan çok uzağız. Bizim hayatımızın her alanında Hazreti Peygamber'den günümüze kadar Kur'an ve sünnet üzere yürümüş olan hiçbir hukuk kaidesi, hiçbir zaman o dönemin ortaçağ zihniyetine sahip değildi, sahip de olmadı, sahip de olmayacaktır hocam.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Önümüzdeki hafta inşallah bu konulardan konuşmaya devam edeceğiz.
İnşallah.
Diyelim. Dinleyicilerimizden de müsaade isteyelim. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikte İslam Tefekkür Ufku programındaydık. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.